hem ayranım dökülmesin hem sütüm bozulmasın.
Oo, felsefeye girmiş.
Bitirmek istiyorum ga gidi bu gidi. Öyle mi oldu böyle mi oldu tam yanımda değildin falan filan ama aldattın. Hayatta beni neler bekliyor? Yeni nesil çok bozdu. Sümerliler yazıyı bulmuşlar, tablete bunu kazımışlar. Otoriter görünmek için taktikler. Kırbaç, kelepçe, otoriter görünmek. Arkadaşlar, İnce İşler Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi en ince ayrıntısıyla, araştırmalarla ve kendi deneyimlerimle harmanlayıp gümüş tepside sunmaya devam ediyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Keyfiniz yerinde mi? Ben birazcık nezleyim. Azıcık burnum tıkalı. Salgın var diyorla. Ama o salgın varı zaten pandemiden biridir hep diyorlar. Bu salgınlar arttı mı? Ne oldu? Ben de anlamadım yani. Eskiden daha az hasta olup şöyle bir ucundan böyle bir hasta olup hatta belki hiç hasta olmadan atlatıyorduk. Bu nasıl olacak bu işler bilmiyorum. Neyse, kendinize dikkat edin. Bol su ve de aynı zamanda sevgi iyileştirir. Kortizol hasta eder. Kendinizi germeyin. Rahat olun. Rahat olun gençler. Baksana önümde zaten çay var, su var. Altın gününe çevirmişim yemin ediyorum. Şuna bir kısır eksik. Şurada bir kısır olsa onunla da artık böyle karşı dedikodu yaparız gibi bir ortam oluştu. Ama hastayken böyle. Sabah zaten tavuk suyuna çorba içerek güne başlıyorum. Bunu şu anda cuma günü çekiyorum. Çarşamba günü siz bunu izliyor olacaksınız. Ama diğer gösterilerim var. Onlara gelebilirsiniz. Samsun, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Adana hepsi var. O yüzden itinayla yorumlara oraya pinledim. Oradan girip biletinizi alabilirsiniz. Öğrencileri de yarı fiyatına indiriyorum. Niye? Çünkü öğrenciler taktik almasın mı, daş mı yesinler? Umursuyorum, önemsiyorum. Zaten zor bir dönemden geçiyorsunuz, biliyorum. O yüzden rahat rahat gelin diye öğrenci indirimini eksik etmiyorum. Canımsın. Şimdi gördüğünüz gibi bu perdenin önünde olduğuma göre soruları cevaplayacağız. Sormuştuk, bir sürü de soru gelmiş. 60 tane gelmiş ama bunların bazıları yorum, bazıları soru yani. 60 tamamen soru değil. Hepsine detaylı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Sonra döneceğim Instagram'daki sorulara da cevap vermeye çalışacağım. Arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. Ama başlamadan önce lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Hatta bizi çok beğeniyorsanız katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan faydalanabilirsiniz. Onun içerisinde aynı zamanda farklı videolara, eğitim videolarına eriştiğiniz segmentler de var. Onlara girip sadece size özel uzun eğitim videolarından faydalanabilirsiniz. 1,5 yıllık bir uzak mesafe ilişkisi içerisindeyim. Benden ayrılmak istediğini artık yapamadığını söyledi. Ben de bunu yüz yüze konuşalım dedim. İstemiyorum dedi. Bir hafta sonra çok pişman olduğunu, geri devam etmek istediğini söyledi. Ve bir aydır aldattığını öğrendim. Çok pişman olduğunu söyledi. Ben de ona sordum, kız olarak aldattıysan bitirdiğin için aldatmışsındır dedim. O ise bana çok iyi bir ilişkimiz vardı ama yanımda değildin dedi. Onun yanımda olması hoşuma gitti, sadece dedi uzaktan mesafe hiçbir şekilde yürüyemediğini anladım. Şimdi bana sürekli devam etmek istediğini söyleyip pişman olduğunu söylüyor. Çok iyi bir ilişkiydi, ailelerimiz biliyordu, okulunun bitmesini bekliyorduk. Ailecek yüz yüze tanıştırmak için uzak mesafe ilişkisi yürümez öyle değil mi? Özette bu, uzak mesafe ilişkisi yürür mü yürümez mi? Ama tabii arkada bir sürü de şey var yani. Aldatmalar var, işte gitgeller var filan. Samimi yorumumu merak ediyorsan bu ilişki yürümez. Onu söyleyeyim. Tabii ki %100 kesin ve net bir şekilde bilim bile %100'de konuşamadığına göre ben de %100'de, doğum kontrol apı bile %100'de konuşamıyorsa ben de %100'de konuşamayacağım sonuçta. Ama %99 yürümez, onu söyleyeyim. Üzülürsün. Tabii ki aileler tanıştırmış, arada yaşanmışlıklar var. O uzak mesafe ilişkiyi zaten yaşamaya karar vermeniz bile birbirinize ne kadar kıymet vermiş olduğunuzu falan gösteriyor. Ancak onlar geride kalmış. Çünkü Gandhi diyor, insanlık bir okyanustur. Birkaç kötü insan o okyanusu kirletemez diyor ama bir ilişkide olay öyle değildir. İlişki böyle taze bir süt gibidir. Güzel, bembeyaz bir süt gibidir. Onun içerisine bir damla siyah leke geldiği zaman bile yavaş yavaş griye, kahverengiye döner. Onu tekrar beyaz hale getirmek için inanılmaz bir emek gerekir. Üstüne çok çok daha büyük oranda beyaz süt ekliyor olmak gerekir. Yani ilişki yürümesine yürür de onu yürütebilmek için hiç sarf etmediğin kadar bir çaba sarf ediyor olman gerekir. Hem kendin için hem ailenin gözünde bu ilişkiyi tekrar o hale getirmek, arkadaşlarının gözünde o insanı tekrar evet bu insan gerçekten pişman ve ben bu insanı seviyorum, bu insanla ilişki yaşıyorum mu kabul ettirebilmek için. Üstelik bunu yapıp buna rağmen tekrar aldatılırsan o zaman sadece etrafına karşı değil kendine, şahsına karşı da mahcup olur. Dolayısıyla bir insan uzak mesafe ilişkisi yaşamak istemiyorsa bunu bitirebilir. Ama karşındaki böyle bir yöntem seçmemiş. Ne yapmış? Bitirmek istiyorum ga gidi gu gidi. Öyle mi oldu böyle mi oldu tam yanımda değildin falan filan ama aldattın. Ama aldattın. Yani bitirip başka biriyle ilişki yaşayabilirdin. Yanında biri istiyorsan bunu pekala konuşabilirdin. Ondan sonra da başka bir ilişkiyi yaşayabilirdin. Ama karşındaki hem ayranım dökülmesin hem sütüm bozulmasın tarzı bir ilişki yaşamak istemiş. Böyle insanların dönüşmesi değişmesi imkansız değildir ama çok zordur. Ama dönüşmesi değişmesi en zor olan şey şudur ki senin kırılmış bir kalbin var ve kırılmış bir güvenin var. Tamir edilmesi en zor olan şey de odur. O yüzden kendine saygını kaybetmek istemiyorsan artık bazı şeyleri geride bırakmanın vakti gelmiştir dostum. Diyor ki karşı cinsle uzun süreli arkadaşlıktan sonra duygusal bir ilişki yaşanabilir mi? Olursa nasıl olur, ne yapmak gerekir, belirli şartları ve adımları var mı bir ilişki yaşama oranını yükseltmek için? Bu arada kalpte atıyorum cevap verdiklerimi. Uzun süreli arkadaşlıktan sonra duygusal ilişkiye dönebilir. Ama her duygusal ilişki, her iyi ve yakın arkadaşımız olan kişi de sevgilimiz olmak zorunda değil. Bazen bu yanılgıya düşebiliyoruz. Çok iyi arkadaşımız olan, çok iyi sohbetimiz olan insanları romantik bir ilişkide de çok iyi olacakmış gibi değerlendirebiliyoruz. Bu ayrımı çok iyi yapmak lazım. O insanın arkadaşlığını, dostluğunu seviyorsak onu mahvetme ihtimalimizi de göz önünde bulunduruyor olmamız lazım duygusal ilişkiye çevirdiğimizde. Çünkü duygusal ilişkinin sorumluluklarıyla arkadaşlık ilişkisinin sorumlulukları apayrı şeyler. Çok benzer zannederiz ama öyle değillerdir. Duygusal ilişki daha fazla sorumluluk ve yük getirir. Arkadaşlıkta canım sıkıldı, bugün aramadım, 5 gün aramadım, 1 hafta aramadım, 1 ay aramadım, aman boş ver deyip ondan sonra kaldığın yerden devam edebilirsin. Duygusal ilişkide bunu yapamazsın. Arkadaşlık ilişkisinde birbirini kırabilirsin. Pekala birbirine kırıcı sözler söyleyebilirsin. Ondan sonra da dersin ki ya dostumuz bakidir kardeşim, bu kadar yıl verilmiş emeğimiz var. 2 tane kötü laftan dolayı bunu bozmayız dersin. Bırakırsın kenara, hayatına devam edersin. Duygusal ilişkide böyle bir şey yapamazsın. Arkadaşlık ilişkisinde başkalarıyla sevişebilirsin. Duygusal ilişkide bunu yapamazsın. Arkadaşlık ilişkisinde rahat rahat o insanı ekebilirsin. Ondan sonra da ya hemoroidim vardı, ondan gelemedim. İşte karnım açtı, ondan bilmem ne olmadım. Canım sıkkındı, ondan kalkamadım. O yüzden telefonunu açmadım. O yüzden de haber vermedim dersin. Karşındaki iki eşşol eşek filan çeker ama elinde sonunda arkadaşlığınız devam eder. Duygusal ilişkide bunu yapamazsın. O yüzden hazır mısın, değil misin? Buna bakman lazım. Diyor ki ilişkiler haftalık birer aktivite haline gelmiş durumdayken erkeklerin maddi kazanç sağlaması gerekip yapamadığı bir durumdayken ilişkiler ne kadar mantıklı? Ayrıca doğru kişiyi bulmak ise hepsinden daha zor. Kimin eli kimin cebinde belli değil bu yeni nesilde. Dijital dünya sağ olsun demiş. Bu bir soru değil ama şöyle cevap vereyim sana. Dünyanın en eski yazılı cümlelerinden bir tanesi ne biliyor musun? Yeni nesil çok bozdu. Sümerliler yazıyı bulmuşlar, tablete bunu kazımışlar. Bir Sümer tableti diyor ki yeni nesil büyüklerini hiç dinlemiyor, öğretmenlerinin sözünden sıklıkla çıkıyor. İşte yalap şap yemek yiyorlar, büyüklerine ve etrafa hiç saygı duymuyorlar gibi böyle bir cümle kazımışlar tablete. Sümerliler. Yani yazının tarihiyle eşit. Yeni nesil çok bozdu denmesi. Dolayısıyla yeni nesil bozuyor ama bir türlü tam da bozamıyor. Ya yeni nesil hiç bozmuyor ya biz yaşlanıyoruz, onun için yeni nesil çok bozdu diyoruz. Zeitgeist diye bir şey var, zamanın ruhuna adapte olmak zorundayız. Dijital dünyada bunlardan bir tanesi. Bu da adapte olmak zorunda olduğumuz şeylerden bir tanesi. Bu dünya böyle. Bu yeni nesil de böyle. İşimize geliyorsa. Gelmeye de bilir. O zaman eski nesilden birini bulmamız gerekir. Yani ben mesela öyle yaptım. Arkadaşlığına, dostluğuna da çok güvendiğim bir insanı sevgili yaptım. Karım oldu. Çocuklarımın anası oldu. Öyle de seçebilirsin. Ben daha gelenekçi bir yapıdayım. Ama yeni nesil çok bozdu ifadesini kabul etmiyorum. Yeni nesil yeni nesildir. Eski nesil eski nesildir. Hiç kimse birbirini bozmuyor. Kendisini de bozmuyor. Sadece şartlar değişiyor. Bir de demişsin ki erkeklerin maddi kazanç sağlaması gerekip yapamadığı bir durumdayken ilişkiler ne kadar mantıklı? Hiç mantıklı değil. Mantıklı olmayan şu ama. Eğer ki ilişkin paran üzerine kuruluysa paran bittiğinde ilişkin de biter. Ama ilişkin, arandaki dostluk, arandaki çekim, arandaki açık iletişim üzerine kuruluysa o zaman birlikte para da kazanırsınız. Yani sıfır noktasından başlarsınız, ilişkinizi 10 noktasına taşırsınız. Eğer ilişkinin temeli paraysa o zaman 10 noktasından başlamak zorundasındır ve hayatın boyunca o 10 noktasını tutmanın stresini yaşarsın. O ilişkiler biter. Diğerleri bitmez. Ömür boyu sürer. Dolayısıyla ilişkilerinizi paranın üzerine değil, açık iletişim ve samimiyetin üzerine kurarsanız yol arkadaşı bulursunuz. Eğer ki ilişkilerinizi paranın üzerine kurarsanız etrafınıza asalaklar doldurursunuz. Yüzüm çok yamuk ve orantılı değil. Ameliyat olmak istemiyorum. Ne önerirsin? Olma. Bize dayatılan güzellik algısını artık kırın şunu. Aşın şu duvarları. Sizin yamuk dediğiniz, orantısız dediğiniz yüzünüz ve hatlarınız sizin karakteriniz. Sizi siz yapan şeyler. Herkesin bir örnek olduğu bu dünyada bizim kusur diye gördüklerimiz ileride orijinal diye nitelendirilecek. Benim için bugün de öyle de. Benim gibisini bulamazsın diyen kızdan sokakta 20 tane görme ihtimalin var. Bu nasıl bir güzellik algısı? Kızılay'da dağıtıyorlarmış gibi burun yapıyorlar, dudak yapıyorlar insan. Yemeyiniz. Herkesin çenesinde bir jawline, herkesin yüzünde bir botoks, herkesin gözünde aynı şey. O zaman ne anladım ben bundan? Çıkartsınlar bizi bir tornadan, eşit bir tornadan çıkartsınlar. Bitsin bu konu. Hadi sen bizi kandırdın. İleride çocuğun olduğunda ona ne diyeceksin? Hokka gibi burnun var. Çocuğun demeyecek mi ben sütçüden mi oldum, tüpçüden mi oldum diye. Barış kendi uzuvlarınla da, orantısızlığınla da, mükemmel olmama halinde de. Sarıl kaktüsünde kardeşim. Olma ameliyat filan. Abi kişisel bakım rutinlerin neler? Güzel, değişik bir soru. Böyle sorular da sorun demiştim. Sağ olun, teşekkür ederim. Kişisel bakım rutinim, yani öyle çok ahım bir kişisel bakım rutinim yok. Sabah kalktığımda soğuk bir suyla yüzümü yıkarım. Ama o şeylerden değil. Hani var ya şimdi kase, içine buz, işte yok portakal, limon, salatalık filan laks kafayı böyle sokuyor, böyle suya çıkartıyor. Ondan sonra öğlen bir daha lak kafayı suya sokuyor. Öyle değil. Bayağı soğuk su bildiğimiz çeşme aç, musluk aç, su vur vur bu. Rutinim bu. İyi bir yüz yıkama, akşam yatmadan önce yüz yıkama, sabah kalktığımda yüz yıkama. En önemli bakım rutinim su içmek. Hayvan gibi su içerim. Günde 2,5-3 litre su içerim. Lıkır lıkır içerim. Çok severim. Çünkü içeriden nemlendirmeden yana. İçeriden doğru nemlendirirseniz dışarıdan nemlendirmenize gerek kalmaz. Anca böyle güneş müneş gördüğünüzde azıcık böyle bir krem atarsınız. Ondan sonra da geçersiniz. Bir başka bakım rutinim, güneşin altında malak gibi yatmam. En büyük zararlardan bir tanesidir cilde. Asla yapmam. Piliç gibi dönmem. Kendime bir gölge bulurum. Kendime soğuk bir bira koyarım ya da iyi bir kokteyl ya da bir meyve suyu. Manzarayı izlerim. Akşamüstü ya da sabah denize girerim. Aynı yaşlı muhabbet ama doğrudur. Fazla güneşe gerek yok. Yani bakım rutini illa bir şey yapmak değil, bir şey yapmamayı da içermeli bence. Başka ne yapıyorum? Ne yapıyorum lan ben? Düzenli yaptığım şeylerden bir tanesi Bıttım sabunu diye bir sabun var. Onu kullanırım. Bademden yapılıyor. Mardin'den getiriyorum. Mardinlilere selam olsun. Kafama da vücuduma da o sabunu kullanırım. Gerçekten fişek gibi yapıyor. Benim saçıma bu iyi geliyor. Böyle. Arada bir, o da askerde öğrendiğim bir şey. Yüzümü ve saçımı sodayla yıkarım. Bu bakım rutini. Bağımlı ilişkilerden nasıl ayrılırız ve bizi sevmediğinden nasıl emin oluruz? Sizi sevmediğinden nasıl emin olursunuz? Zamanla emin olursunuz. O kesin. Hemen öğrenmek istiyorsanız o zaman seni sevmediğinden nasıl emin olursun? Öyle bir soru ki yani buradan yaklaşıyorsan zaten emin olacaksın yani. Zaten sevmediğini biliyorsun da bundan nasıl emin oluruz diye soruyorsun. Bağımlı ilişkilerden nasıl kurtulursun? Uzaklaşarak, atmosferini değiştirerek. Herhangi bir bağımlılıktan nasıl kurtuluyorsan bundan da öyle kurtulursun. Sigara bağımlılığından, alkol bağımlılığından, uyuşturucu bağımlılığından nasıl kurtuluyorsan, gece yeme bağımlılığından nasıl kurtuluyorsan öyle. Geceliğin evine yemek sokmazsın. Dolabında yemek taşımazsın. Evine alkol sokmazsın. Alkollü ortamlara gitmezsin. Sigara paketi taşımazsın. Evinde bulundurmazsın. Sigara içen arkadaşlarına takılmazsın. Ortamından uzaklaşırsın. Arkadaş çevrende ona göre dizayn edersin. Atmosferini de dizayn edersin. Bağımlı ilişkiden böylelikle kurtulursun. Sevmediğinde nasıl anlarsın? Bir kişi olamazsın ya. Nasıl olursun sevmediğin? Başka biriyle ilişki yaşıyorsa olursun. Hiç çabalamıyorsa ilişkin için olursun. Sadece ben diye konuşuyorsa, hayatı tamamen kendi üzerine kuruyorsa, senin hayatında hiç ilgilenmiyorsa, senin arkadaşlarına hiç takılmıyorsa, sadece onun istedikleri olduğunda seninle ilişki kuruyorsa emin olursun. Seninle dışarıda görüşmüyorsa, seni sadece eve çağırıyorsa, sadece seninle o istediğinde iletişim kuruyorsa sevmediğinden emin olabilirsin. Güzel ibareler bunlar. Olduğum kursta hoşlandığım biri var. Sınav senesinden dolayı kıza karşı pek adım atmak istemedim. Hem benim hem onun sınavı dolayısıyla ama onu yapamasam bile en azından aramı yaptım ve arada konuşuyoruz ama hem frenzon yemekten hem de özgüvenimden midir bilmem. İçimde bir korku gerginlik var abi, tavsiye lazım. Ya bu özgüven konusu var ya, bu özgüven konusu bitmeyecek bir konu. Asla bitmez. Ama özgüvenin temelinin nereden kaynaklandığını bulursan özgüven konusunu çözersin. Özgüvenin temeli öz saygıdan gelir. Kendine saygısı olan insan kendine güvenir. Sorun şu: neden ben kendime saygı duymuyorum? Neden konuşulacak biri gibi görmüyorum? Neden başarısız olmak ya da konuştuğum zaman geri tepki almayacak olmak beni bu kadar korkutuyor? Kendimi sevilebilir mi hissetmeyeceğim? Değersizlikten mi korkuyorum? Yetersizlikten mi korkuyorum? Nedir? Neden korkuyorum? Nedir yani benim içimdeki kara delik bir türlü dolduramadığım? Nedir benim insanlarla gidip konuşmamı engelleyen şeytanlarım? Neyle savaşıyorum yani ben kendi içimde? Buna cevap bulursan özgüvenini olduğun yere bir söğüt ağacı gibi dikersin. Gölgesinde de serinlersin. Rahat ol. Abi toplumun bazısı yozlaşmış değerlerine, dayatmalarına mesafe koyduğumuz zaman ister istemez yalnız kalıyoruz. Mesafe koymasak da içinde bulunduğumuz ortamlar kendi içsel değerlerimizle çatışıyor. Bunun dengesi nasıl kurulabilir? Çok iyi soru. Süper soru. Harika bir soru. Müthiş. Benim de hayatta en çok depresyonunu yaşadığım şeylerden bir tanesidir. Ne kendime ait hissediyorum o ortamda, ne o ortamdan çıktığımda kendimi rahat ve huzurlu hissediyorum. Terapide de en çok konuştuğum konulardan bir tanesiydi bu. Ama insan sosyal bir varlık. Dolayısıyla insan yalnız kalamaz. Tek başınalığı tercih edebilir ama yalnızlık insanın en büyük korkularından bir tanesidir. Evrimsel bir şeydir. İnsan atalarından biridir. Bir arada kaldığında daha rahat hayatta kalacağını bildiği için kendi beyninde yalnız kaldığında ona korku veren bir bölge geliştirmiştir. İsmi temporoparietal junction. Yani yalnızlıktan korkuyor olmamızın sebebi sosyal olduğu kadar biyolojiktir de. Ama bunun ötesinde içinde bulunduğumuz dönem o kadar çok sosyal dinamiklere, o kadar çok böyle etrafta aslında sevmediğimiz ve idareten dediğimiz şeylerle dolu ki hangi birinden kaçacağımızı şaşırıyoruz. Çok iyi anlıyorum. Dolayısıyla çok sevdiğim bir şey var benim hayatta kendime tekrar ettiğim. Kendin gibileri bul. Diğerlerini bul. Senin gibi olanları bul. Senin gibi düşünenleri bul. Senin gibi yine de bu değerlere eyvallah demekten korkan ama bir yandan da yalnız kalmaktan korktuğu için bunlara eyvallah diyenleri bul. Belki o yanı başındaki işte o asansörde sessiz kalan kızdır. Belki yanından geçen adamdır. Belki bugün beraber otobüs beklediğin insandı. Belki yarın bir kahve kuyruğunda arka arkaya beklerken konuşmaktan çekindiğin ya da teşekkür ederim dediğin, sıranı verdiğin insandır. Bilemezsin. O yüzden insanlarla konuş, iletişim kur, insanlarla bağ kur. Senin gibileri bul. Senin gibiler dışarıda varlar. Yalnız değilsin. Unutma. Abi sormak istediğim bir şey var. Hemen herkes ile her türlü sohbete girebilen ben spesifik olarak o kişi olunca ağzım bıçak açmıyor. Ha, eyvallah tamam. İstediğim şey şu evli birisi olarak en iyi sen bilirsin. Hadi şansım yaver gitti ve bir şekilde o yola girdik diyelim. Huzursuz ettiğim biriyle uzun bir ilişki yaşayabilirim. Tecrübelerinden faydalanmak isterim. Biraz uzun oldu aslında. Olaylar daha da karmaşık. Bu kadar kısaltabilirim. Kusura bakma lütfen. Eyvallah. Ben özetim şu. Huzursuz olduğum biriyle yani kendim olamadığım, normalde dışarıda bir sosyal kelebekken bir türlü konuşamadığım, açılamadığım, kendim olamadığım kişiyle mutlu olabilir miyim? Belki onunla daha mutlu olabilirsin. Çünkü birini çok sevdiğin zaman o insanı kaybetmekten de o kadar korkmaya başlarsın. Bir insana çok değer verdiğin zaman o insanı kırmaktan, o insana kendini yanlış ifade etmekten o kadar korkmaya başlarsın. Yani o insanın yanında rahat olamıyor olmanın sebebi o insana ekstra kıymet veriyor olman. Böyle düşün. Ve bunu bu şekilde söyleyebilirsin. Bana nasıl burada rahat rahat uzun uzun yazıyorsun, ona da aynı şekilde bunu söyleyebilirsin. Ve bunun sebeplerini de bu şekilde açıklayabilirsin. Herkesle rahat olmanın sebebi yargılanmakla ilgili hiçbir problemin yok. O insanları kaybettiğin zaman o insanlar umrunda bile olmayacak belki. Evet arkadaş olarak onlara değer veriyorsun ama yoklukları senin için yani hayatının dönülmez bir noktası kadar kıymetli değil belki. Çok sevdiğin dostların için bunu yapıyor olabilirsin ama herkes için değil. Dolayısıyla dışarıda sosyal bir kelebeksin ama onunla değilsin. Niye? Çünkü ona çok değer veriyorsun. Niye? Çünkü onun seni doğru tanımasını istiyorsun. Niye? Çünkü onu bir kelimenle sonsuza kadar kaybedebilmekten korkuyorsun. Bu çok değerli, önemli bir şeydir. Belki o insanla hiçbiriyle olmadığı kadar daha mutlu olursun. Bunu onunla paylaşmak zorundasın. Kendimizin gölgesiyle tanışıp nasıl onunla birlikte yaşayabiliriz? Gölgeme ulaşamıyor gibi hissediyorum. Felsefeye girmiş. Bir insanın kendine en uzak mesafesi arkasına düşen gölgesidir sevgili dostum. Ben de sana öyle cevap vereyim. Gölgeni takip edersen karanlıkta kalırsın. Gölgene bakarsan ışığa sırtını dönmüşsün demektir. Işığa doğru yürürsen o zaman gölgen arkada kalır ve unutma gölgen seni takip etmek zorundadır. Sen gölgeni takip ediyorsan karanlığa doğru yürüyorsun demektir. Al sana aynı ezoterizmde bir cevap. 9 aydır bakışıma olan bir ilişkim var ama kız arada sırada bakmıyor da yapmalı. Artık gidip konuşma zamanı gelmiştir. Ya her şeyin bir süresi var arkadaşlar. Her şeyin bir son kullanma tarihi var. Ahan da şu çayı koyuyorsun. Bunun son kullanma tarihi var. Bir tane paketten bir şey çıkartıp açıyorsun üzerine bak marketten alıyorsun son kullanma tarihi var. Ya bakışmışsın etmişsin işte yavaş yavaş bakmamaya başlayacak işte. Demek ki son kullanma tarihi geçiyor demektir. Yani işin kokmasına kadar bekleyeceğine git konuş bence sevgili dostum. Bir yıldır evliyiz eşim benimle her gün beraber olmak istiyor. Ben yoruldum bu normal bir şey mi? Normal bir şey. Yani herkesin cinsel tutkusu ve cinsel davranışı aynı olmak zorunda değil. O seninle her gün birlikte olmak istiyor ama sen birlikte olmak istemiyorsan bu bir problem değil. Bu sadece çözülmesi gereken bir pürüzdür. Bunu kendisiyle konuşmalısın. Her gün seninle birlikte olmak istiyorsa bunun için seni tahrik etmek adına, seni buna motive etmek adına bir şeylerin çabasını da göstermek zorundadır. Seninle her gün birlikte olmak isteyen biri bunun flörtünü de yapmalıdır. Ya bak, doğadaki bir böyle cücük kadar kuş bile iki üzerinde titreyip inebilmek için ne şovlar yapıyor partnerine. Dişi erkek, bazısında dişi bazısında erkek, fark etmez. Ne şovlar, ne şaklabanlıklar, ne danslar, ne olaylar, aklın çıkar. Ya her gün biriyle birlikte olmak istiyorsan o zaman yani bir kuş kadar en azından çaba göstermek zorundasın. Kuş kadar çaba gösterirsen her kuşu kaldırırsın. Hocam sevgiler, saygılar, yıllardır severek takip ediyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Senden çok şey öğrendik, öğrenmeye de devam edeceğiz. Eyvallah, ben de videoları yapmaya devam edeceğim. Mastürbasyon yapmanın ideali nedir? Haftada kaç kez mesela? Bir diğer sorum, erken boşalmanın mastürbasyonla bir alakası var mı? Neden erken boşalma oluyor? Tam olarak mükemmel bağlamışsın birbirine. Erken boşalmanın mastürbasyonla direkt ilişkisi var. Mastürbasyonu ne kadar süre yapıyorsan hızlı hızlı kaçak göçek hemen 2 dakika işte bir iki fırlatayım da bir kendime geleyim. Ay şu başımın ağrısı geçsin, bir şöyle bir 30 saniyede bir şunu atayım da cerahatı atayım da üzerimden, ondan sonra gideyim yatayım uyuyayım diye yapıyorsan vücut aynı şeyi tekrar etme eğiliminde olacaktır. Sen bunu hızlı hızlı yapıyorsun mastürbasyonda, vücut seks yaptığında da boşalmaya aynı hızda gelecek. Dolayısıyla mastürbasyonu hangi sıklıkta yaptığın değil önemli olan, bunu nasıl yaptın ve hangi kalitede yaptığındır. Mastürbasyon yapıyorken bundan gerçekten hiçbir görüntü olmadan, hiçbir dışarıdan uyaran olmadan kendi kendine bunu güzel güzel uzun uzun yapıyorsan o zaman yapabilirsin. Haftada 2 kez, 3 kez. Testosteronunu da arttırır, iyidir. Sağlığa da iyi gelir. Bağışıklık sistemini de güçlendirdiğine dair araştırmalar var. Bunu bir bağımlılık, bir takıntı gibi iki arada bir derede hemen işte haftanın her günü, ay bugün yapmadım galiba dur bir daha yapayım falan diye yapıyorsan işte o zaman zaten bunu mastürbasyonda değil, bunu yani hamburgeri de böyle yiyorsan sıkıntı zaten. Dolayısıyla hayatında yaptığın her şeyi, her eylemi, bu bir satın alma da olabilir, bir şey tüketme de olabilir, mastürbasyon yapma da olabilir. Bunu kontrollü, zevk alacak şekilde, uzun uzun, keyifle, yolculuktan keyif alacak şekilde yapıyorsan o sağlıklıdır. Ve eğer ki bunu böyle kaçak göçek işte öyle hızlı hızlı arada yapıyorsan o aynı zamanda senin cinsel hayatına boşalma sürene de yansır. Doğrudan ilişkisi var. Uzun uzun, keyifli keyifli, böyle kendine zaman vere vere, bundan keyif ala ala, arada işte durup mola verip ondan sonra tekrar devam ederek. Öyle yaparsan hem hayal gücünü geliştirirsin hem boşalma süreni geliştirirsin. Burnumun tıkanıklığından dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle birazcık bas bariton konuşuyorum. Biraz böyle temelden, derinden geliyor sesim. O yüzden idare ediyorsunuzdur umarım. Umarım rahatsız etmiyordur sesim. Ben konuşurken çünkü bayağı çaba harcıyorum. Böyle diyaframdan. Böyle konuşuyorum. Arada nefes almam gerekiyor böyle diye, böyle hani aralarda nefes alıyorum filan. Artık kulaklarınızdan özür diliyorum. Yapacak bir şey yok. Bu. Şu anda malzeme bu. Bir erkek bir kızı sürekli sinir etmeye, uğraşmaya çalışıyorsa ondan hoşlanıyor mudur? Bence hoşlanıyordur. Çünkü en güzel aşklar genelde didişmeyle başlar. Zaten beynimizde öfkeyle sevginin, nefretle hayranlığın çok benzer yerleri aydınlattığı bilimsel bir gerçek. Yani birinden ölesiye nefret etmekle birine ölesiye aşık olmak arasında incecik bir çizgi var. İşte biz ince işler olarak onu anlatıyoruz burada. O ince işler, bu ince işler. Dolayısıyla evet olabilir. Sıklıkla bunu yapıyorsa sana mesai harcıyor demektir. Sana mesai harcıyorsa bir erkek, o zaman sende bir şey vardır onun ilgisini çeken. Dolayısıyla hoşlanıyor olabilir. Benim sorum şu: bir engelli birey olarak kadınlarla konuşma esnasında her anda sanki engel durumum göze batıyor gibi hissediyorum. Bunu nasıl atlatabilirim? Eski duruma göre ben özgüven konusunda daha iyiyim. Bunu biliyorum ama kafa yapısından çıkmak istiyorum. Yani bu senin rahatlıkla aşabileceğin bir şey. Bunu bir terapiyle de aşabilirsin. Bunu pratikle de aşabilirsin. Yani pratik nedir? Gidip konuşursun ve bakarsın ki aslında insanlar çok az ilgileniyorlar. Yani senin kendi engelinle ilgilendiğinden daha az ilgileniyorlar senin engelinle. Bunu fark edersen o zaman rahat rahat bunu aşabilirsin. Bu penis küçüklüğü için de böyledir. Penisin küçüklüğü o penisin sahibiyle ilgili bir konudur. Yani birinin penisinin küçük olması illa cinsel yaşamının kötü olacağı anlamına gelmez. Ama biri benimki küçük, ben bunu nasıl büyütürüm, benimki küçük, ben bunu nasıl çıkartırım, benimki küçük, ben sevişirsem rezil olurum diye düşünüyorsa o insanın kötü bir seks hayatı var demektir. Seks hayatını kötü yapan penisin küçüklüğü değil, bunu dert etme meselesidir. Yoksa neler var dünyada arkadaşlar aslında? Yani deveden büyük fil var, fareden küçük pire var. Dolayısıyla yani hani küçük neye göre küçük, büyük neye göre büyük, engel kime göre engel, neye göre engel? Yani konu aslında engeller bizim kafamızda. Dolayısıyla da biz kendimizle ilgili bir konuyu ne kadar az takarsak karşımızdaki de o kadar az takar. Aynı şey insanın burnu içinde, çenesi içinde, ne bileyim her şey için geçerli yani. Bir yerini beğenmiyorsan dünyanın en güzel insanı ol dışarıdaki insanlara. Kendini beğenmiyorsan kendini aynada öyle görmeyeceksin. Bu engel içinde böyle. Pratikle bunu aşabilirsin. Zaman içerisinde göreceksin ki bunu en çok önemseyen kişilerden biri sensin. Dışarıda bu çok az önemsenir. Abi birebir de değil de arkadaş ortamında flört etmekle ve karabalık ortamda abese kaçıp rezil olmadan flört etmekle alakalı tüyoların veyahut ipuçların var mıdır, çok seviliyorsun? Var tabii. Ortama nasıl girersin videosu da yaptık. Konuyu nasıl ilerletirsin videosu da yaptık. İkili ile çoklu arasında farklar vardır. İkili olan ilişkide daha derin bir sohbet gerekir. Hisler anlatılır, hisler sorulur, daha duygu derinliği olan sohbetler edilir. Kendinle ilgili özel paylaşımlarda bulunulur. Karşı tarafın işte hayatıyla ilgili özel sorular sorulabilir. Göz temasıyla dinlenir. Daha sakin bir ses tonuyla konuşulur. Daha ufak bir alan kaplanacak bir şekilde bir vücut dili oluşturulur. Halbuki topluluk konuşmasında o öyle değildir. Daha geniş bir yer kaplanır, daha büyük bir alan tutulur ve genellikle insanlara eşit vakit ayrılır. O ayrılan eşit vakitte kendi anılarından, hatıralarından, genellikle eğlenceli olan ya da düşündürecek, sohbet açacak, tartışma yaratacak konular bulunur ve o konular üzerinden o insana doğru kayılır. Genel bir ortamda sohbeti genel bir yerden, bir tartışma üzerinden özele taşırsın. Ama özelde sohbeti derinlere götürürsün. Formül budur. Selam Özgür abi. Üniversitede bir kız var. Dönem başından beri konuşmak istiyorum fakat yapamadım. Ortak hiçbir şeyimiz yok. Denk getirmeye çalışıyorum ama olmuyor. Kızın da bunu fark ettiğini hissediyorum. Bu konu içinde bir kısır döngüye girdi gibi. Bazen motive oluyorum fakat hala bir şey yapamadım. Bu konu hakkında çok videonu izledim. Ekstra eklemek istediğim bir şey varsa onu paylaşırsam mutlu olurum. Ortak hiçbir şeyimiz yok. Bence zaten başlı başına bir problem. Ortak hiçbir şeyiniz yok mu ya da sen yeterince aramadın mı? Çünkü ortak bir şeyler bence bulunabilir. Ya bir insanla sohbet açmanın çünkü yani en temel taşı, orta sütunu ortak noktalardır. Ortak ilgi alanları, ortak noktalar, ortak takıldığınız mekanlar bunlar yoksa zaten o ilişkinin yürümesi de zordur. Sadece o zaman kara kaşına kara gözüne aşık oluyorsundur. Kara kaş kara göz de bir yere kadar götürür. 6 aydır. Onun şarkısı bile var. Give me the first 6 months of love. Bana aşkın ilk 6 ayını ver. Gerisi çünkü artık ondan sonra tolerans, sabır ve bolca sorumluluk demek. Tipe olan o duyduğun hayranlık gittiğinde geriye hiçbir şey kalmayacaksa zaten 6 aylık bir şeyin peşinde koşuyorsun demektir. Ederinden fazla koşuyorsan da aptal puma sendromu yaşıyorsun. İnce işler izleyenler anladı. 20 yaşında sınava hazırlanan birine ne tavsiye verirsin? Hayatta beni neler bekliyor? Of neler söylerim sana biliyor musun? Ama ne söylersem söyleyeyim sen hepsini yaşayacaksın. Yani verebileceğim en iyi tavsiye ne biliyor musun? O sınav hiç önemli değil biliyor musun? Hiçbir önemi yok onun. Bak net söylüyorum. Henüz hayatta ne yapmak istediğine karar veremediysen ve gelecek buradan baktığında gelecekte nerede olduğunu göremiyorsan o zaman sadece parmağın ucuna bakıyorsun demektir. İlerideki manzarayı göremiyorsun. O sınav parmağın ucunu tırnağa. Tırnağa yani. Olsa da olur, olmasa da olur. Uzun mu, kısa mı, ojeli mi, değil mi? Kimse umursamaz. Manzaraya bak. Ne var, ne görüyorsun? Kendini gelecekte nasıl biri olarak görüyorsun? Ne yaparak görüyorsun? Ne yapacağını düşünüyorsun? Ne de iyi olduğunu düşünüyorsun? Senin bu hayatta iyi yapabildiğin şeyler neler? İyi olmadığın şeyler neler? Ne yapmak istemiyorsun, ne yapmak istiyorsun? Kim gibi olmak istiyorsun? Bunları bulamadıysan o zaman sınava boşuna giriyorsun. Onu sana net söyleyeyim. Ve sana tavsiyem tabii yani şimdi ailen içinde bu konu bambaşka bir konu. Belki buna çok yatırım yapıldı vesaire filan ama onlar için de bence önemli. Senin gerçekten başarılı olmanı istiyorlarsa önce senin kendi yolunu bulmanı teşvik etmeliler. Sınavı kazanmanı değil. Ne yapmak istediğini, ne olmak istediğini bulmanı teşvik etmeliler. Eğer ileride gerçekten başarılı ve bağımsız bir birey olmanı istiyorlarsa. Öbür türlü sınavın hiçbir önemi olmayacak. Boşa harcadığın bir vakit. Ondan sonra da belki yapmayacağın bir mesleğin teorik eğitimi. Başka hiçbir şey değil. 3-5 tane de arkadaş. Ama ne yapmak istediğini bulan insanın önünde hiçbir şey duramaz. Hocam birinin doğru kişi olup olmadığını nasıl anlarız? Onun hepsini söyledim. Söyledim artık bunu ya. Sana mesai harcıyor. Bak bir kişinin doğru kişi olup olmadığını anlamanın iki tane yolu var. Biri içeriden dışarıya, biri dışarıdan içeriye. Özetliyorum çok basit bir şekilde. Eğer ki sezgilerin sana o kişi doğru kişi diyorsa, ne yaparsan yap onu düşünmekten kendini alamıyorsan, bir şekilde mantığın oturmuyor ama her şeye rağmen yine de onda seni çeken bir şey olduğunu düşünüyorsan, o insan doğru kişidir. Ama bu bir tarafı. Diğer tarafı da eğer o insan sana mesai harcıyorsa, senin halini hatırını soruyorsa, hislerini merak ediyorsa, senin hayatını merak ediyorsa, seninle öylesine değil de gerçekten konuşuyorsa, bu ikisi eşleşiyorsa o insan doğru kişidir. Özgür hocam kusura bakmayın, ben de kendi çapımda herkese önerilerde bulunuyorum. Umarım yanlış şeyler söylemiyorumdur. Tebrik ederim. Sorum yok, kalp bırakmaya geldim. Eyvallah. İstanbul depreminde uzmanların birden fazla farklı fikirleri var. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben İstanbul'un tabii ki bir depremle karşılaşacağını düşünüyorum. Bir kişi bambaşka farklı bir şey söylüyor, olmayacak diyor. Geri kalanlar yükleniyor diyor. Ama kaç büyüklüğünde olacak? İçimizden mi geçecek? Ortamızdan mı yaracak? Yoksa böyle farklı faylarla çatlaya çatlaya böyle yavaş yavaş sönümlenecek mi? Bunu bilmiyoruz. Bunu zaten kimse bilemez. Yani bunu Japon bilmiyor oğlum. Yani adam bu işin yani ithalatını, ihracatını, imalatını yapan adam kendi ülkesinde nükleer santralini buna göre yapamıyor. Yani biz 7 kestiriyorduk 9 oldu diyor. Nükleer felaket oluyor adamın ülkesinde. Sen burada mümkün değil bunu bilemezsin. Ama bilebileceğimiz bir şey var. İstanbul depreme hazır değil. Hayatında yaşadığı en boktan kentleşmeyi yaşıyor. 1453'ten beri en kötü mimari ve en kötü kentleşmeyi yaşıyor. Her bulunan karış toprak, her bulunan dikili ağaç itinayla kesilip arsaya dönüştürülüp koca koca binalar dikiliyor. Onlar da bize girecek. Hiç kimse de bunu umursamıyor. İstanbul'un sorunu deprem değil. İstanbul'un sorunu kötü kentleşme. İstanbul'un sorunu 3-5 kuruşa karış karış toprağın satılması. İstanbul'un sorunu bu. Deprem değil. Eğer ki insanlar yapabiliyorlarsa İstanbul'dan gitsin. Net. İstanbul'da yaşanır, İstanbul'da ölünmez arkadaşlar. Her şey için çok mu geç? Hiçbir şey için geç değil. Ama derdini kime anlatacaksın? Yargıya mı taşıyacaksın derdini? Depremden 2 gün sonra Kanal İstanbul konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na mı anlatacaksın derdini? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Fikirtepe'de bir müdürlüğü var. Görsen fıkra gibi. Bir fotoğrafını çek, fıkra lan. Yani devasa 50 katlı 60 katlı binalar, içinde şu kadar bu masa kadar sokaklar. Yani ne toplanma alanı ne bir şey, hiçbir şey yok. Oraya da iklim şehircilik çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele bakanlığının şeyi var, binası var. İşte Türkiye'nin özeti bu fıkra. Hiç kimse buraya hizmet etmeye falan gelmemiş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Herkes vur kaça gelmiş. Zaten toplumda öyle vur kaça gelmiş. Herkes de vur kaçın peşinde. O yüzden bu kadar herkes para konuşuyor. O yüzden bizim kanalda bu kadar işte paran yoksa hiçbir şeysin, paran yoksa kimse yüzüne bakmaz. Herkes hızlıca zengin olmanın peşinde. Ya kamyon dorsesi devriliyor, biralar dökülüyor. Bak nasıl dertlendim Yusuf, görüyor musun? Kamyon devrilmiş, dorsesi devrilmiş. Kamyon devrilmiş derken mecaz değil yani, gerçekten kamyon devrilmiş. Dorsesi devrilmiş, biralar saçılmış. Oğlum ya aç gibi millet o biralardan böyle kutu kutu şeyine koyuyor, torbasına koyuyor. Ya değer mi lan 500 lira için, 600 lira için? Bu kadar mı açsınız oğlum? Bu mu lan oğlum ahlakınız? Oğlum nereye geldik ya? Nereye geldik? Nereye geldik ya? İnanılmaz ya. Ya ben hayatımda böyle bir sosyal çürüme görmüyorum. Bak yeni nesil çok bozdu diye Ebmaş'ta videosu var ya, ilişkiler mi ilişkiler. Aha sana bozulmuş olan bir şey söyleyeyim. Ahlak dediğimiz şey öyle millet birbirle sevişiyor, zina yapıyor falan diye değil yani. Ahlak böyle ahlak bozuldu. Dolayısıyla da hani derdini kime anlatacaksın ya? Daha depreme gelene kadar oho ya. Biz kendimizi eğiteceğiz de ondan sonra çocuklarımızı eğiteceğiz de. Zırhlı araçlarında, saraylarında yaşayıp bizden kopmuş insanlara derdimizi dinleteceğiz de. Falandı da filandı yani. O yüzden geç beni böyle konulara sokmayın, bak nasıl kabardım. Nasıl kabardım ya. Hocam 2 yıldır evliyiz. Kocam benimle bir yerlere gezmeye gitmeyi çok can sıkıcı buluyor. Ben sıkıcı biri değilim. Hatta çok enerjik biriyim de etrafımda tüm insanlar öyle diyor. Peki neden o benimle bir yerlere gitmek istemiyor? Neden her seferinde yalnız ben ona şuraya gidelim şunu yapalım demek zorunda kalıyorum? Sorun bende mi onda mı? Sorun iletişimde. Bunu söyleyin. Konuşun. İstemiyor olabilir. Bazısı da öyle. Bazısı da evcimen. Bazısı da tembel hayvan. Bazısının totemi öyle. Tembel hayvan. Sen çıkmak istiyorsan, o sana eşlik ediyorsa, bunu da bir arıza çıkartmadan yapıyorsa bence iyi niyet göstergesi olarak kabul etmek lazım. Yani İnsanların karakterini değiştiremeyiz, fıtratını değiştiremeyiz. Bir miktar çabalamaları için onlarla açık iletişim kurabiliriz. Bak ben böyle, bu benim canımı sıkıyor, böyle hissediyorum, şöyle hissediyorum. Sen ne yapmak istiyorsun? Bugün senin istediğini yapalım. Ben bunu yapmak istiyorum. Hadi bugün de sen organize et, olur mu? Ben de senin istediğin günü organize edeyim falan filan. Hani bir şekilde böyle bir Alışverişte bu konu yapılabilir. Ama insanların karakterini değiştiremeyiz. Eğer başta çok böyle aşırı sosyal kelebek, sürekli dışarıda biriyken sonra böyle bir şeye dönüştüyse, o zaman orada nitelikli dolandırıcılık var demektir. Bu konu masaya yatırılıp konuşulmalıdır. Ama en baştan beri böyle biri ise, ama sana eşlik ediyorsa ve şimdi bu sana batmaya başladıysa, o zaman biraz da tabii içine dönüp, ya ben hani başta bundan rahatsız olmuyordum, niye şimdi bundan rahatsız olmaya başladım? Bundan rahatsız olmamak için ne yapmalıyım? İyi taraflarına nasıl bakabilirim? Birazcık da buna odaklanmak lazım bence.
O bayağı bir erittik ya soruları.
Soracağım soru biraz evrimsel ama sizin alanınıza da giriyor. Bize girmesin de hocam. İnsanlar çok eşliler mi yoksa tek eşliler mi? Bu konu hakkında galiba belirli bir cevap yoktur. Sizce nedir hocam?
Bu konu hakkında çok net bir cevap var. Net yani.
İnsan biyolojik olarak çok eşlidir, sosyal olarak tek eşlidir. Cevabı bu. Biz biyolojik olarak mümkün olduğunca çok şekilde üreyip soyumuzu devam ettirmek üzere programlanmış memelileriz. Biyolojimiz bu. Ama öte yandan bir çocuğu sağlıklı bir şekilde büyütebilmek, bir köy oluşturabilmek, bir arada bir kültür oluşturabilmek ve bu kültürle kültürümüzü ve hikayemizi nesiller boyu taşıyıp orada soyumuzu devam ettirebilmek için de tek eşli olmak durumundayız. İnsanlık o yüzden zaman içerisinde tek eşliliğe, sosyal olarak tek eşliliğe evrilmiştir. Çünkü tek eşlilik güven içerir. İçinde güven olan bir ailede çocuk sağlıklı yetişir. Bunun içindir. Yoksa tek eşli mi, çok eşli mi tartışmasına hiç mahal yoktur. Cevabı nettir. Eğer ki sen güven ortamı olan bir ilişki istiyorsan bunu tek eşli yapmalısın. Bunu da insan sosyal olarak, kültürel olarak karar verir. O yüzden bazı toplumlar, bazı kültürler çok eşli, bazı kültürler tek eşlidir. Yani Samoa adalarında aborjinlere filan tek eşliliği anlatamaz. Ama 4 eşli olan bir topluma tek eşliliği anlatamaz. Ama öbür türlü de Kuzey Avrupa'da bir ülkede çok eşliliği de kabul ettiremez. Dolayısıyla bu kültürel bir mevzudur, sosyal bir mevzudur. Ama biyolojik olarak da insan çok eşlidir. Ona göre vücut dizayn edilmiştir. O yüzden testislerimiz dışarıda yani bizim goriller gibi. Sıklıkla boşalalım, soğusun, yeniden üretsin ve yeniden sperm üretsin. O spermleri tekrar dışarıya rahat rahat atalım diye. Çok eşlilik şeyden değil. Ya ben seks bağımlısıyım ya, yani tek kadınla şey yapamıyorum ya da işte tatmin olamıyorum ben yani. Öyle değil yani. O biyolojik bir konu. Üremekle ilgili yani. Yavşaklıkla ilgili bir konu değil yani. Onu da söyleyeyim hani hemen nemalanmasınlar yani.
Otoriter görünmek için taktikler.
Kırbaç, kelepçe, otoriter görünmek. Otoriter görünmek. En iyi otorite nedir biliyor musun sevgili dostum? En iyi otorite. Bu senin eğer kafanda geleneksel bir otorite varsa onu zaten biliyorsun. Her gün televizyonlarda görüyorsundur onu. Otoriter, geleneksel otoriter o. Baban gibi konuşur. Ben böyle dedim. Ötekiler öyle. Eğer onun kurallarına uyuyorsan ondansın, tarafsın. Yok onun kurallarına uymuyorsan bertarafsın. Kendi hata yaptığı zaman dış güçler yapar. Kendi doğru bir şey yaptığı zaman hepsini kendisi yapar. Bu geleneksel otoriter tiptir. Bunu istiyorsan hayatta uygulayabilirsin. Türk toplumunda tutuyor. Yıllardır görüyoruz. Ama gerçek otorite istiyorsan hayatında, o zaman karşındakinin de ne istediğini, duygusal olarak nelerden etkilendiğini empati kurarak anlıyor olman gerekir. Buna demokratik otoriterlik denir. Karizmatik biri olmak istiyorsan, gerçek anlamda karşı tarafı etkilemek istiyorsan, onun nelerden etkilendiğini ve seninle nasıl derinlemesine bağ kuracağını empati yoluyla anlıyor olman gerekir. Yani geleneksel otoriterlik, bağırıp çağırmakla benim söylediğim gerçek anlamda kalıcı, korkuya bağlı değil de sevgiye bağlı otorite ise anlayışla ancak edinilir. Alakasız olabilir ama bir kız nasıl dansa kaldırılır, davet edilir. Yanına gidilir. Önce dans öğrenilir. Birazcık en azından bir fikir sahibi olunur. Çünkü ya ben dans etmiyorum, bilmiyorum dediğinde ya gel ya bir şey olmaz deyip onu aldıktan sonra onu bir şekilde hani o macerayı, o yolculuğu ona yaşatabilecek kadar dans biliyor olmak gerekir. İkincisi yanına gidilir. Bu şarkıda benimle dans eder misin? Bu dansı bana lütfeder misin? Bu anı benimle birlikte keyifle geçirmek ister misin? Bacaklarındaki o karıncalanmayı, işte ne bileyim üstündeki o ataleti, üstüne serpilmiş o ölü toprağını şöyle bir silkeleyelim mi? Ne dersin? Hadi ya oturmaya mı geldik? Gibi hani bu böyle skala ortamın niteliğine göre genişler. Ondan sonra da akışına bırakılır. Ne demiş Mahmut Tuncer? Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür, hala ise her yere. Etem Ekin'i durdurun ama ince işler V2 olmuş yazmış. Bu Etem Ekin'i pompalıyorlar. Güzel. Daha bakmadım videolarına, o yüzden bir şey diyemeyeceğim Ethem'cim. Ama bana mesaj attığın ve hani en azından birazcık sana feyz verebildiğim için çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Olduğum kursa hoşlandığım biri var. Sınav senesinden dolayı kıza karşı pek adım atmak şey yapamadım. Sınavı dolayısıyla onu yapmasam bile en azından aramı yaptım. Arada konuşuyoruz ama hem frenzon yemekten hem de özgüvenden midir bilmem. İçimde bir korku, gerginlik var abi. Tavsiye lazım.
Bakın çok net söyleyeceğim arkadaşlar. Zaten son soruydu. Teşekkür ederim sorularınız için. Çok değerli.
Konu ne biliyor musun?
Konu şu.
Bize ilkel beynimizle böyle gıdıklayarak, oynayarak sürekli bir şekilde başarı pompalıyorlar. Tamam mı? Zengin ol, başarılı ol, karizmatik ol, birinci ol. İşte başarmayı nefes almaktan daha çok iste. Sürekli ilkel beynimizi. Bizi dışarıyla rekabet eden o amigdalamızı, kaç ya da savaşımızı, yani en böyle ilkel ya beynimizin cücüğünün milyon sene önce daha böyle pörtlemiş o böyle bezelyesini kaşıyorlar sürekli, tamam mı? Satıyor çünkü. Bize sürekli amigdala satıyorlar. Amigdalalar. Amigdala satıyorlar bize. Sürekli kaç savaş, savaş satıyorlar. Savaş satıyorlar. Biri de demiyor ki kardeş şu metroda giderken şundan keyif al. Biri de demiyor ki yani sen kardeş biz sana böyle gazlıyoruz biz seni ama yani dünyanın sadece %2'si bu bahsettiğimiz kişiler. Sen o %98'den biri olacaksın ve hep o %2'ye öykündüğün için hiçbir zaman da mutlu olamayacaksın. Hiç kimse bize doğruları söylemiyor. Uyutuyorlar bizi arkadaşlar. Uyanın, uyanın. Olmayacaksınız o %2'den. Hiçbirimiz olamayacağız o %2. O %2 ile zaten karşılaşamayacağız bile günlük hayatımızda belki. Çok az bir kesimimiz belki olacak o %2'den biri. O da belki geçici bir süre. Onun için de kendinden o kadar çok parça kaybedecek ki oraya girdiğinde belki kendisi bile olmayacak. O yüzden bu kadar tatava var zaten ülkede. O yüzden millet yok bahisten, yok uyuşturucudan, yok bilmem oradan buradan voleyi vurayım da o kesimin içerisine gireyim diye uğraşıyor. O yüzden insanlar sürekli bir şekilde mutlu olmak için bir şeylerin geçmesini bekliyor. Eğer mutlu olmak için şu dönem geçsin, bu dönem geçsin, zengin olayım mutlu olacağım, sevgilim olsun mutlu olacağım, kabul göreyim mutlu olacağım, gideyim konuşayım beni kabul etsin, karizma özgüvenli olduğumda mutlu olacağım diye mutluluğu ertelerseniz hiçbir zaman o mutluluğa erişemeyeceksiniz. Özgüvenli olmayı beklerseniz hiçbir zaman o özgüvene sahip olamayacaksınız. Hiçbir zaman size satılan kişiler olmayacaksınız. Olduğunuzda da size yine yetersiz olduğunuz söylenecek ve yeni şeyler satılacak arkadaşlar. Siz bir ürünsünüz. Uyanın artık. Ürün olmayı bırakın. Birey olmaya bakın. O zaman özgüvenli olursunuz. Lütfen agresifliğimi mazur görün. Burnum tıkalı. Ondan gerginim. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayınız. O kadar uzundu ki sorular. 57 dakika olmuş. Ya kim bilir bunun ne kadarını kırpacağız edeceğiz filan. Hadi yani 40 dakikası bile olsa zaten yeterince uzun bir video bence. Instagram'daki cevapları da sonra başka bir video yaparak yapacağım. Instagram'a gidip zaten Instagram'ı takip edin lütfen. Turnelerimizden de haberdar olmak için şehrinize geliyoruz. Şehirlerinizde gelmeyi, benimle selamlaşmayı unutmayın. Bak benim sorumu cevaplamıştın, bak bilmem neydi filan diye bana böyle hatırlatıp ondan sonra da ben hatırlamayınca beni mahcup etmeyi de ihmal etmeyin lütfen. Eğer ki varsa sorunuz bu videoyu izlediğinizde hala gönderiye siz soru yazmadıysanız ah geçti lan benim şansım demeyin. Instagram'daki posta gidin ve onun altına yorum olarak sorularınızı itinayla işleyin. Ben de Oya gibi nakış nakış cevap vermeye gayret ediyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bunu samimi ve içten duygularımla söylüyorum. Umursuyorum. Umursadığınız için size teşekkür ediyorum. Ben Özgür Uysal. Bu işler ince işler. Sevgiler.